إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Lokman suresinin sonuna geldik. Allah Azze ve Celle geceyi gündüze katmakta, gündüzü geceye katmakta, bazen geceyi uzatmakta, bazen gündüzü mevsimden mevsime sürekli bir hareketlilik meydana getirmekte. Bu şekilde insanların sürekli olarak kainat kitabına bakmasını temin etmeye çalışmaktadır. Eğer her şey yerli yerince duruyor olsaydı, hiçbir şey değişmeseydi kainatta, o takdirde insanlar artık bakma ihtiyacı duymayacaklar. Nasılsa her zamanki gibi diyecekler, nasılsa değişen bir şey yok diyecekler ve bakmayacaklardı. Baksınlar diye Allah sürekli olarak değiştirir. Hem mevsimlerin ard arda gelmesinde, sebzelerin, meyvelerin yetişmesinde birçok hikmetler olduğu gibi, bitkilerin, hayvanların, insanların, mevsimlerin değişmesine ihtiyacı olduğu gibi, yeryüzünde hayatın güzelleşmesi de yine mevsimlerle olmaktadır. Bu şekilde Allah Azze ve Celle kendisinin sürekli bir hareket meydana getirdiğini bize ifade eder. Kainatta sürekli bir hareketlilik var. Hiçbir şey yerinde durmuyor. O halde siz de yerinizde durmayın denilir. Madem ki mevsimler değişiyor, siz de o halde hareketli olun. Madem ki vücudunuz sürekli olarak değişiyor, o halde siz de hareketli olun. Madem ki hiçbir şey kainatta durmuyor, o halde siz de durmayın. Allah Azze ve Celle insana bu mesajı da vermiş olur. Ve kendisinin El-Ali ve El-Kebir olduğunu ifade etmişti bize. Madem ki El-Ali'dir Allah, yücedir, pek yücedir, ondan daha yücesi yok. Her şey ondan daha aşağıda. O halde ona yakışmayan sıfatları ona yakıştırmamak icap eder. Madem ki El-Ali'dir, madem ki üstün olan O'dur, madem ki yücedir, o halde onun yüceliğine yakışmayacak olan sıfatları Allah'a yakıştırmamak, isnat etmemek icap eder. Allah Azze ve Celle hakkında insanlar neler uydururlar neler. Allah'ta olmayan bir takım şeyleri Allah'a isnat ederler. Allah'ta olan bir takım sıfatları da sanki yokmuş gibi görmezden gelirler. Allah Azze ve Celle'nin yardımcılara ihtiyacı olmadığı halde mesela insanlar Allah'ın sanki yardımcıları varmış gibi, bazı insanlar Allah'ın yardımcılarıymış gibi onları o makama çıkarırlar. Özellikle Allah'ın evliyasını putlaştırırlar, Allah'ın peygamberlerini putlaştırırlar. El-Ali olan Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, yüceler yücesi olan Allah, bir takım sıfatlarla sıfatlandırılır. Sanki Allah'ın sıfatlarında bir eksiklik varmış gibi. Ona insanlar yardımcı yaparlar. Bir takım varlıkları Allah'a yardımcı gibi görürler. Allah Azze ve Celle'ye yakışmayan, onu tenzih etmemiz gereken bir takım sıfatları ona uygun görürler. İşte Allah Azze ve Celle bunu men etmek için kendini isminin, isimlerinden birinin El-Ali olduğunu ifade etmişti. Allah yücedir, pek yücedir. Dolayısıyla onun yüceliğinin de sonu olmadığına göre hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ondan aşağıda ve aynı zamanda o El-Kebir'dir, büyük olan odur. Ve en büyüktür, hem Ekber'dir hem Kebir'dir. Dolayısıyla ona yakışmayacak olan sıfatları ona isnat etmeyin. Ve hiçbir varlığı ondan daha büyükmüş gibi görmeyin. Çünkü El-Kebir olan sadece odur. Onun dışında kebir yok. El-Kebir yok. Dolayısıyla madem ki ondan başka gerçek büyük yok, büyüklüğü kendinden olan bir varlık yok, onun varlığı kendinden, o vacibül vücut, onun dışındakiler mümkünül vücut, olabilirdi de olmayabilirdi de. Fakat Allah Azze ve Celle'nin varlığı kaçınılmaz. O olmazsa hiçbir şey olmaz. Madem ki birçok şey var, o halde fail lazım. Madem ki fiil var, o halde fail lazım. Madem ki Allah Azze ve Celle bu kadar mahlukat yaratmış, o halde bir yaratıcı lazım. Ve o El-Kebir'dir. Ona yakışmayan sıfatları ona isnat etmek yahut da Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını bir takım insanlara vermek, insanları Allah gibi büyütmek, onları adeta El-Kebir makamına çıkartmak, Allah Azze ve Celle'ye kebir olmada ona, onları, o insanları veya bir takım varlıkları ona ortak koşmak. Allah Azze ve Celle kendisinin El-Kebir olduğunu ifade ederken, hiçbir varlığı, yani benim gibi kebir görmeyin ve hiçbir varlıktan benden korktuğunuz gibi korkmayın, çünkü onlar kebir değiller, benim kebir olan. Ve hiçbir varlığı beni sevdiğiniz gibi sevmeyin, çünkü onların hepsi nakıstır. Kamil olan benim sadece, büyük olan benim sadece, benim dışımda gerçekte büyüklüğü kendinden olan yok. Bir takım varlıkları, peygamberleri, evliyayı, bir takım insanları eğer ben büyük olarak yarattıysam, melaikeyi ben büyük olarak yarattıysam, onların büyüklüğü de yine benden, kendilerinden değil, Allah Azze ve Celle kendisinin El-Kebir olduğunu ifade ederken, kendinin dışında da hiçbir varlığın kebir olmadığını, büyük olmadığını, Allah'ın dışında bir büyüğün mevcut olmadığını ifade etmiş olur. Bu şekilde kendisinin sıfatlarını Kur'an'da sürekli olarak tekrar eder Allah. Bazı sıfatları çok tekrar edilir. Birkaç defa, onlarca defa söylenen sıfatları var. Bazı sıfatlar bir iki defa geçer. Bazıları 5 defa 10 defa geçer. Allah Azze ve Celle bu sıfatlarını bize anlatmak suretiyle kendisini tanıtmak ister. Çünkü Allah'ı tanımanın yollarından birisi Allah'ın isimlerini bilmektir. Allah'ın isimlerini bilmeden Allah'ı tanımak mümkün değil. Acaba Allah nasıl? Acaba Allah şöyle midir, böyle midir gibi bir takım soru işaretleri. İşte Allah kitabında kendisinin isimlerini söyleyerek bizi o soru işaretlerinden de kurtarır. Bizi bir takım vesveselerden de kurtarır. Acaba Allah'ın şuna gücü yetiyor da, şu sıfatı var da, acaba bu sıfatı da var mı gibi. Acaba her şeyi işitiyor da her şeyi görüyor mu gibi. Acaba her şeyi görüyor da her şeyden haberdar mıdır gibi. Acaba her şeyden haberdardır da her şeye kudret yeter mi gibi bir takım soru işaretlerinden kurtarır bizi. Dolayısıyla Allah'ın esmasını bilmeden Allah'ı hakkıyla tanımak mümkün değil. Ve kainat kitabını okuyan insan hakikatte Allah'ın isimlerini kainatta da görebilir. Allah'ın kullarını sevdiğini kainatta görebilir. Allah'ın her şeyi işittiğini kainatta görebilir. Yerdeki otun suya ihtiyacı olduğu zaman gökteki bulut yağmur getirir, ona indirir. Demek ki her şeyi işiten, herkesin duasını işiten, o otun bile duasını işiten bir varlık var. Demek ki o her şeyi işitiyor. Denizin dibinde Allah'a yalvarsan yardım geliyor. Demek ki Allah onu işitiyor. Kainata bakacak olursanız Allah'ın sıfatlarını kainatta görebilirsiniz. Her şeyi gördüğünü, her şeyi işittiğini, her şeyden haberdar olduğunu, her şeye kudretinin yettiğini, rahmet sahibi olduğunu, kullarını affettiğini, tevbeleri kabul eden olduğunu, aynı zamanda intikam da aldığını, bütün bunları kainata bakan, dikkatle bakan bir göz görebilir. O yüzden hakikatte kainat kitabını dikkatle okuyan bir insan, Allah'ın birinci kitabını dikkatle okumuş olan bir insan, Kur'an'ı da anlamış olur. Hakikatte kainat kitabını insanlar hakkıyla okumuş olsaydılar, belki de Allah Azze ve Celle kitabındaki bir takım hükümleri indirmeye gerek görmeyecekti. İnsanlar kainat kitabını okumuyorlar, kafa yormuyorlar Allah Azze ve Celle. O yüzden o meseleleri de, insanların kafa yormakla bulabileceği meseleleri de kitabında açıklar. Ta ki onların hiçbir mazereti kalmasın diye. Şunu düşünemedim, şunu bilemedim ya Rabbi diyemesinler diye. Bu şekilde kendisinin sıfatlarını anlatır bize. Kendisinin ne olduğunu, nasıl bir ilah olduğunu öğretir bize. Aksi halde insan nasıl tanıyacak Rabbini? Allah eğer kendinden bize bahsetmeseydi biz Allah'ı nasıl tanıyacaktık? Rahmanım, Rahimim demeseydi, Gafurum, Tevvabım demeseydi, Semi olan benim, Basir olan benim demeseydi, her şeye kadir olanım demeseydi biz nereden bilecektik? Ve işte o meçhul olan o zatı, o kainatın sahibini hiçbir şekilde anlayamayacaktık ve o bilgiden mahrum olacaktık ve Allah Azze ve Celle'ye yaklaşma imkanını da bulamayacaktık. Allah'ın isimlerini bilmek kulun Rabbine yaklaşma yollarındandır. Nasıl ki secde kulu Rabbine yaklaştırıyorsa, Allah'ın isimleri de kulu Rabbine yaklaştırır. Ne kadar biliyorsa o kadar Rabbine yakın olur. Ve bu şekilde Allah Azze ve Celle kendisine dost olmak isteyen, Evliyaullah'tan olmak isteyen, mertebe kat etmek isteyen, kainatın sahibiyle dost olmak isteyen, ona yaklaşmak isteyenlere fırsat verir. Bu bilgiler vermek suretiyle onların yükselmesini sağlar. Esma-ül Hüsna'nın insana bildirilmesinin bir hikmeti de bu. Yükselmek isteyenlere Allah bu şekilde fırsat vermiş olur. Ve ondan sonra Allah Azze ve Celle buyurur ki: Elem tere ennel fulke tecri fil bahri bi ni'metillah. Görmedin mi Resulüm? Allah'ın nimetiyle denizde nasıl yüzüyorlar o koca koca gemiler? Allah'ın nimetiyle nasıl da yüzüyorlar? Liyuriyekum min ayati. Kendi ayetlerinden bazılarını insanlara bu şekilde, sizlere bu şekilde göstermek için. Allah Azze ve Celle kendi kudretini denizde de göstermek ister, gemiyle de göstermek ister. Hatırlayın bundan evvelki ayetleri. Men halaka semavati vel ard. İnsanlara sorsan, o putperestlere bile sorsan, gökleri ve yeri kim yarattı desen, le yekulunallah. Mutlaka Allah diyecekler. Başka bir şey demeyecekler. Allah Azze ve Celle göklerden ve yerden bahsetmişti. Ondan sonra güneşten, aydan bahsetti. Denizlerin mürekkep olması, ağaçların kalem olması durumunda bile Allah'ın kelimelerini mahlukatın yazmakla bitiremeyeceklerini söylerken de denizden ve ağaçlardan bahsetti. Bu şekilde Allah Azze ve Celle kendi varlıklarından bahsetti. Gecenin gündüzün ard arda gelişinden, mevsimlerin ard arda gelişinden bahsetti. Bütün bunlar bizatihi kendisinin yapmış olduğu şeyler. İnsanlar belki bunların Allah Azze ve Celle tarafından yaratıldığını kabul ediyor olabilirler.
Fakat gemiye gelince işte bunu da biz yapıyoruz diyebilirler. Onun için Allah Azze ve Celle o da Allah'ın ayetlerindendir derken onun da kendinin fiili olduğunu ifade etmiş oluyor. Yani siz onu kendinizden biliyorsunuz. Hakikatte gemi de Allah'ın ayetlerindendir. Geminin denizde yüzmesi de eğer suyun kaldırma kuvveti olmasaydı o koca gemi suda yüzebilir miydi? Eğer suyun özgül ağırlığı bir olmasaydı o zaman acaba daha ağır olsaydı mesela o zaman o gemi o yoğun olan suda yüzebilir miydi? Yüzemeyecekti. Demek ki bir şeyi yaratanın her şeyi bilmesi gerekiyor. Demiri yaratırken suyun özgül ağırlığını da bilmesi gerekiyor. Suyu yaratırken demiri bilmesi gerekiyor. İnsanı yaratırken hayvanı bilmesi gerekiyor. Hayvanı yaratırken gökyüzünü bilmesi gerekiyor. Bulutları yaratırken yerdeki bitkileri de bilmesi gerekiyor. Bütün her şeyi bilmeden yaratacak olsaydı o yarattıkları şeyler birbirine uyumlu olmayacaktı. Her şeyi bilmeyen bir zat tarafından yaratılmış olsaydı onlar arasında zıtlıklar, tezatlar olacaktı. Denizle demir uyuşmayacaktı. Otla yağmur birbirini desteklemeyecekti. Ota yağmur gerektiği zaman yağmur yağmayacaktı. İnsanı tanımasaydı insana uygun olarak bu maddeleri yaratabilir miydi? İşte o yüzden bir şey yaratacak olanın her şeyi bilmesi gerekiyor. İnsana bir takım kanunlar koyacak olanın bütün kainatı bilmesi gerekiyor. Bütün kainatı bilmeden insana uygun kanunlar koymak mümkün değil. Bütün varlıkları tanımadan onların birbiriyle uyumlu olmasını sağlamak mümkün olabilir mi? Demirle bakırın falan maddeyle filan maddenin, suyla demirin falanla filanın birbiriyle uyumlu olabilmesi hepsini bilen bir zat tarafından, bir zat tarafından yaratılmasıyla mümkündür. İşte Allah Azze ve Celle bir tek olduğundan dolayı bu mahlukat arasında bir tezat söz konusu olmuyor. Maddeler arasında bir uyum oluyor. Bu maddeyi bir başka maddeyle birleştirebiliyorsunuz. Bir maddeyi bir başka maddenin, bir başka maddeye şekil verirken kullanabiliyorsunuz. Demiri eritirken ateşi kullanabiliyorsunuz. Hepsini yaratan aynı zat olduğu için onlar arasında bir uyumsuzluk söz konusu olmuyor. İşte Allah Azze ve Celle eğer ondan başka bir ilah olmuş olsaydı mahlukat arasında uyum olmayacaktı. Maddeler arasında bir uyum söz konusu olmayacaktı. O zaman eğer denizi yaratan başka, demiri yaratan başka olsaydı, insanı yaratan başka, demiri yaratan başka olsaydı, o zaman o koca gemilerin denizlerde yüzmesi mümkün olmayacaktı. Allah Azze ve Celle o gemilerin de kendinin varlığı olduğunu ifade ediyor bize. Kendinin ayetlerinden olduğunu ifade ediyor bize. Demek ki kendini ispat eden delillerden ve aynı zamanda Allah'ın nimetlerindendir. Eğer o suda kaldırma kuvveti olmasaydı, o demirde şekil alma özelliği olmasaydı, o insana Allah o aklı vermemiş olsaydı ve insana gemi yapabilecek sabrı vermemiş olsaydı, o ilmi vermemiş olsaydı, insan bugün o maddeye hakim olabilir miydi? İnsana demiri de boyun eğdirdi. Güneşi boyun eğdiren Allah, insana demiri de boyun eğdirdi. Suyu da boyun eğdirdi. Her şeyi insana boyun eğdirdi ki insan yeryüzünde rahat bir şekilde yaşayabilsin diye. Fakat insan bütün bunlara rağmen o nimetlere şükretmez. O yüzden onları kendinden bildiği için şükretmez. Bir şey yaptığı zaman ben yaptım der. Halbuki Allah Azze ve Celle bu ayetiyle gemilerin de kendi tarafından yaratıldığını ifade eder. Öyle bir varlık yaratmıştır ki Allah, insan denen varlığı öyle bir şekilde yaratmış ki insan bile neler yapıyor. İşte bu Allah'ın sonsuz kudretini ispat eder. İnsanın kendinin yarattığını ispat etmez. Allah'ın nasıl bir varlık yarattığını görüyor musunuz? İnsan mesela bir şey yapıyor. O yapmış olduğu şey bir başka şey meydana getiremiyor. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin yarattığına bir bakın. Yarattığı şey neler meydana getiriyor? Bununla övülmesi gereken Allah mıdır yoksa insanın kendisi mi? Elbette ki insanı bu şekilde yaratan Allah övülmeye layıktır. İşte Allah Azze ve Celle bunun gemilerin denizlerde yüzmesinin de kendini ispat eden delillerden ve aynı zamanda da Allah'ın insana nimetlerinden olduğunu ifade eder. Bu bir nimettir. Farkına varmalısınız denir. Eğer o gemiler olmasaydı bu kadar kıtalar arasında bile bu yolculuklar nasıl yapılacaktı? On binlerce ton malzemeler nasıl götürülecekti? Allah o ilmi vermeseydi, demire o özelliği vermeseydi, suya o özelliği vermeseydi, medeniyet diye bir şey kurulabilir miydi? Allah Azze ve Celle bu kanunları yeryüzünde yerleştirdi ki insanlar tabiata hakim olabilsinler, kısmen de olsa tabiatta bir şeyler yapabilsinler diye. Eğer Allah bu kanunları koymasaydı insanlar kanunları keşfedemeyecekti. Yer çekimi kanunu olmasaydı insan keşfedemeyecekti. Suyu kaldırma kuvveti olmasaydı insan keşfedemeyecekti. O zaman bu kanunlar olmadığında insan bilimde nasıl ilerleyecekti? Her şey rastgele olsaydı, bir kanuna tabi olmasaydı, o zaman insan bilimde nasıl ilerleyecekti? İnsanın bilimde ilerleyebilmesi, her şeyin belirli kanunlara bağlı olmasıyla alakalı. Eğer belirli kanunlara bağlı olmasaydı, o zaman insan onları keşfedemez ve dolayısıyla maddeye de hükmedemezdi. Bütün insanların kalbi aynı şekilde çalışıyor olmasaydı, kalple ilgili kanunları doktorlar keşfedebilir miydi? Her insanın kalbi başka bir alem olsaydı, o zaman tıp ilmi diye bir ilim olur muydu? Herkesin gözü başka türlü olsaydı, herkesin kulağı başka olsaydı, eli ayağı başka olsaydı, belirli kanunlara tabi olmasaydılar, o kanunları keşfetmek o zaman mümkün olmayacaktı. Olmayan şey keşfedilir mi? Allah Azze ve Celle o yüzden her şeyi bir kanuna bağladı. İşte o kanunları keşfetsinler diye, bu şekilde yeryüzünde rahat yaşasınlar diye ve ilim sahibi olsunlar ve o büyük ilim sahibinin de ilmini anlayabilsinler diye nasıl yerleştirmiş o maddelerin içerisine o özellikleri? Bakırın kendine göre özellikleri var. Demirin kendine göre, suyun kendine göre, civanın kendine göre, hayvanların her biri ayrı bir alem, kendine göre özellikleri var. Eğer Allah bu şekilde yaratmış olmasaydı, insanlar ilim sahibi olabilirler miydi? Sünnetullah diye bir şey olmasaydı, Allah'ın yasaları olmasaydı, gerek vücudumuzla ilgili, gerek kainatla ilgili, eğer Allah'ın yasaları olmamış olsaydı, o yasalara hükmetmek diye bir şey söz konusu olabilir miydi? Allah Azze ve Celle kendisinin kanunlarından bahsediyor aynı zamanda. Suyun kaldırma kuvvetinden bize bahsetmiş oluyor aslında burada. Ve bunların hepsinin Allah'ın kudretiyle gerçekleştiğini anlatıyor bize. Yani bunları kendinizden bilmeyin. Eğer demire Allah o özelliği vermeseydi sen demire şekil verebilir miydin? Suyun kaldırma kuvveti olmasaydı sen o koca gemiyi kaldırabilir miydin? Allah Azze ve Celle bütün bunların kendi nimetlerinden olduğunu anlatıyor bize. Kendinin delillerinden olduğunu anlatıyor bize. Bu şekilde ey insan hiçbir şey kendinden bilmemelisin deniliyor. Kudret sahibi olan Allah'tır onu unutmamalısın deniliyor. Kendinden bilenlere yazıklar olsun. Kainattaki küçücük halini görmeyip de şu koskoca ucu bucu olmayan kainatta denizde bir kum tanesi gibi olan şu dünya ve şu dünyanın üzerinde kendisi bir hiç ama buna rağmen kendini bir şey zannedene yazıklar olsun. Allah Azze ve Celle bizim yaptıklarımızın bile ona ait olduğunu anlatıyor bize. Kendi yaptıklarımızın da ona ait olduğunu unutmamamızı istiyor bizden. Haydi güneşin Allah'a ait olduğunu anlıyoruz. Yağmuru onun yağdırdığını biliyoruz. Geceyi gündüzü ard arda getirdiğini biliyoruz. Ama belki bazı insanlar işte şunları da biz yapıyoruz diyebilirler. Kendilerinin cüz'i iradesini büyütüp, külli iradeden daha üstün gibi görüp, şunu da ben yaptım ya da yarattım diyebilirler. İşte Allah Azze ve Celle onun öyle olmadığını insanlara açıklıyor. Bütün bunlar onun delillerindendir. İnne fî zâlike le âyâtin likulli sabbârin şekûr. İşte bütün bunlarda deliller var. Ama kimler için delil var? Sabbar olan ve şekur olanlar için delil var. Sabbar olmayan, şekur olmayan, pek sabırlı ve çok şükreden olmayanlar, işte onlar için ne kadar delil gösterirsen göster, delil sayılmayacaktır. Sabbar olanlar, çok sabırlı olan, aslında bunlar Allah'ın sıfatlarındandır. Sabbar olan Allah'tır. Es-sabur olan Allah'tır. Eş-şekur olan Allah'tır. Fakat Allah Azze ve Celle insanlara da kendi sıfatlarından kısmen vermiştir. Nasıl ki Allah her şeyi duyuyor, biz de duyuyoruz ama her şeyi değil. Biz bazı şeyleri duyuyoruz, o ise her şeyi. Kendisinin semi sıfatından bize denizde bir damla kadar vermiş. O her şeyi görüyor, bizse bazı şeyleri. Kendisinin basir sıfatından bize denizde bir damla gibi vermiş. O her şeye kadir, biz ise bazı şeylere. Kendisinin kadir sıfatından bize az bir şey vermiş. İşte Allah Azze ve Celle aynen onun gibi kendisi saburdur. Sabırlıdır, çok sabırlıdır ama bize de ondan az bir şeyler vermiş. Bize de Allah sabbar olma gibi bir sıfat kazandırmış. Sabbarın buradaki manası ne? Ayetle nasıl bir bağlantısı olabilir? Bu görülenler sadece sabbar olanlar ve şekur olanlar için delildir derken nasıl bir bağlantı var acaba sabbar olmak ile bu delilleri görecek bir göze sahip olabilmek? Allah Azze ve Celle demek istiyor ki kainat kitabını okumak ve görecek bir göze ulaşabilmek, tefekküre ulaşabilmek sabırla olabilir. Sabredemeyenler hiçbir zaman kainat kitabını okuyamayacaklardır. Bir defa iki defa bakmak suretiyle kainat kitabını okumaya kalkışanlar, sonra da okuyamıyorum ben anlamıyorum deyip de boş gözlerle bakıp boş bir şekilde gözünü geri çevirenler, sabırlı olmayanlar, onlar hiçbir zaman Allah'ın delillerini kainatta göremeyeceklerdir. Nasıl ki okuldaki harfleri bile, şu 29 tane harfi bile ancak bir yılda öğrenebilmiştiniz, hatırlayın. Öğretmen anlattı, bize ödevler verdi, ondan sonra ancak bir sene sonra, bir sene içerisinde öğrenebilmiştik. Hatırlayın, şimdi böyle olan bir varlık nasıl olur da şu koskoca kainat kitabını 5 dakika bakmakla okumaya kalkışabilir? Neden? Neden 29 harfi okumak için sabır gösterdin? Ödevler verildi, ödevler yaptın. Anan baban seni ders çalıştırdı da ancak o şekilde öğrendin. Şimdi neden kainat kitabını okumak için sabır göstermiyorsun? Neden kainat kitabına sabırla bakmıyorsun? Sabırla baksaydın bir gün gelecek, görecektin. Allah'ın peygamberleri bile, Hazreti Musa aleyhisselam bile yıllarca baktı. 10 sene dağda çobanlık yaptım. Ve Allah'ın velilerinden birisinin yahut da Şuayb aleyhisselamın yanında 10 yıl eğitim gördü. Kainat kitabını okudu. Ondan sonra Allah Azze ve Celle kendisini peygamber olarak seçti. Demek ki kainat kitabını derinlemesine okuyabilmek Musa olsan bile yıllar istiyor. Hazreti Muhammed olsan bile yıllar istiyor. Hazreti Peygamber çocukken çobanlık yaptı. Yıllarca tefekkür etti. 40 yaşına kadar kainata bakıyordu. Düşünüyordu Ve Allah Azza ve Celle ondan sonra kendisine peygamberlik veriyordu. Kainat kitabını okuyabilmek sabbar olmakla mümkün. Yalnızca mütefekkir olmakla mümkün olmuyor. Mütefekkirin mütefekkir olabilmesi sabır olmasıyla, sabir olmasıyla, sabırlı olmasıyla mümkün olabiliyor. İşte onun için Allah Azze ve Celle bunlar sadece sabbar olanlar için delildir. Sadece sabbar olanlar, sabırlı olanlar, bakanlar, bakanlar, bakanlar, üzerinde kafa yoranlar. İşte sadece onlar için bu kainat bir delil olur. Ve onların kalplerine sıcak sıcak iman girer. Bir gün bir anda, ummadıkları bir anda bir şeyleri anlamaya başlarlar. Belki yıllarca bakar, önce bir şey göremez. Fakat bir gün birdenbire şimşek hızıyla iman kalbine giriverir. İşte artık beklediği şey gerçekleşmiştir. Başkalarının gördüğü gibi artık görmez. Onların boş boş baktığı gibi artık o boş boş bakmaz. Dün sineğe, eline konan sineğe boş boş bakıyordu. Yediği elmaya, armuta boş boş bakıyordu. Sadece onun tadını, lezzetini almayı düşünüyordu. Sadece yiyordu. Ama artık o gözle bakmaz. Öyle bir noktaya gelir ki artık her baktığında bir şeyler görür. Başkalarının göremediği bir şeyler görür. İşte bu noktaya gelebilmek sabbar olmakla mümkün. Sabbar olduktan sonra da yine o şekilde kalabilmek için, imana ulaştıktan sonra, yani imanı muhafaza edebilmek için de yine sabırlı olmak lazım. Sabırlı olabilmek, imanı muhafaza etmek için de gerekiyor. Yoksa insan imanını muhafaza edemez. Yükselmek zor. Yükseldikten sonra orada durabilmek de zor. Bir yere gelmek zor, orada kalmak da zor. Dolayısıyla sabırlı olmak her zaman lazım yani. Yükselmek için de lazım, düşmemek için de lazım yani. Alim olmak için de lazım, ilmi muhafaza etmek için de lazım yani. Yükselmek zor ama orada kalmak da zor. Bir kuşun yükselmesi zor ama yükseklerde kalabilmesi de zor. İşte onun için sabırlı olmak icap eder. Kafirler zulüm yapacak. Şeytan gelecek, kandırmaya çalışacak. Nefsi bir taraftan, insanlar bir taraftan, her biri bir taraftan saldıracak, şeytan bir taraftan saldıracak ve onu imanından döndürmeye çalışacak ama o sabbar olacak. Bütün bunlara karşı mücadele verebilecek, sabır gösterebilecek. İşte ancak böyleleri için bu ayetler, Allah'ın bu ayetleri, kainattaki ayetleri onlar için delil olabilir. Onlar ancak böyle olunca imana ulaşabilir ve imanlarını muhafaza edebilirler. Ve şekur olanlar, şükreden kimseler için bunlar bir delil olur. Şekur olmak nedir? Allah Azze ve Celle'ye şükretmek, onun vermiş olduğu nimeti evvela ondan bilmekle mümkün. Şekur sınıfından olabilmek, evvela Allah'ın verdiği nimeti Allah'tan bilmek, kendinden bilmemek, kendini biri hiç olarak görebilmek ve verilen nimetleri daima anlatmak, Allah Azze ve Celle'nin nimetlerinin farkında olmak demek. Şekur olanlar, nimete şükredenler böyle olanlardır. Nimetin farkında olanlar, nimeti anlatıp duranlar. Ve emme bi ni'met rabbike fehaddis. Allah Azze ve Celle ve duhanın sonunda da öyle buyurur. Rabbinin sana olan nimetini hep anlat ey Resulüm. Haddis denilmiştir ayetin sonunda. Haddis yani söylem. Ehbir denilmemiş. Yani haber et denilmemiş de haddis denilmiş. Yani ehbir dem. Bir defa söyleseniz de ehbir gerçekleşmiş olur. Bir defa birine haber etseniz, ona söylemiş olursunuz, haber vermiş olursunuz, haber gerçekleşmiş olur. Ama Allah Azze ve Celle ehbir buyurmadı. Haddis buyurdu. Söyle dedi. haber vermek ile söylemenin farkı, haber vermek bir defa olur ama söylemek daima olur. Dolayısıyla denilmek istenildi ki daima söyleyeceksin ey Resulüm. Ve emme bi ni'meti rabbike fehaddis. Şakur sınıfından olmak istiyorsan, şakirinden olmak istiyorsan, Rabbinin nimetlerini hakkıyla şükreden birisi olmak istiyorsan hep söyleyeceksin. Neyi görsen Allah'ı hatırlayacaksın. Neyi görsen her şey sana onu hatırlatacak ve onun nimetlerini söylemek isteyeceksin. Adeta dilini tutamayacaksın. Kendini zapt edemeyeceksin. Elmayı görsen elmadaki harikaları anlatasın gelecek. Üzümü görsen üzümden bahsedesin gelecek. Gökyüzüne baksan Allah'tan bahsetmek isteyeceksin. Bir aşıkın maşukundan bahsetmek istemesi gibi. Her şey aşıka maşukunu hatırlattığı gibi, her zaman ondan bahsetmekten lezzet duyduğu gibi, sen de Rabbinden bahsetmekle lezzet duyacaksın. İşte bu şekur olmaktır. Daima Allah'ı hatırlamak ve onu insanlara hatırlatmak. Seven sevdiğinden bahsetmeli. Seven sevdiğini anlatmıyorsa böyle sevgi gerçek olamaz. Ben seni çok seviyorum ama senden bahsetmiyorum Rabbim. Böyle bir şey demek mümkün olamaz. Şekur olanlar Rablerinin nimetlerine şükreder. Yalnızca dilleriyle değil, aynı zamanda fiilen de şükrederler. Elhamdülillah demek, çok şükür demek bir şükür ise de, ondan daha güzel olanı fiilen şükretmektir. Fiilen şükretmek ise, size verilmiş olan nimetleri hangi amaç için kullanmanız gerekiyorsa o doğrultuda kullanmanızdır. Eğer onu size verilenin o hangi maksatla verildiyse onun dışında bir amaç için kullanıyorsanız şükretmiş olamazsınız. Gözlerim olduğu için Allah'a şükrediyorum demek ama o gözleri haram yolda kullanmak şükür sayılamaz. Ellerim ayaklarım olduğu için şükrediyorum demek ama o elleri ve ayakları haram yolda kullanmak, bu durumda o insan şükrediyor sayılamaz. Şükreden sınıfından olabilmek için hangi maksat için yaratıldıysa bize verilen nimetler, hangi doğrultuda kullanmamız gerekiyorsa o doğrultuda kullanmak zorundayız. Aksi halde ona şükretmiş sayılamayız. Ve Allah Azze ve Celle şekur sınıfından olmayanların delilleri göremeyeceğini, Allah Azze ve Celle'ye şükretmeyenlere ve sabretmeyen imana ulaşabilmek için ve iman dairesinde kalabilmek için sabretmeyenlere, şükretmeyenlere Allah Azze ve Celle demek ki delillerini göstermiyor. Bazı insanlar neden göremiyor? İşte Kur'an onun cevabını veriyor. Neden bazı insanlar summun bukmun umyun fehum la yerciun? Neden kördürler, sağırdırlar? Neden dilsizdirler, hakikate dönmüyorlar? Neden böyledirler? Çünkü Allah Azze ve Celle bazı insanların layık olmadığını bilmektedir. Onların sabbar olmadığını, onların imana ulaşabilmek için sabır göstermediklerini, çevrelerine karşı mücadele etmeleri mi gerekiyor, o mücadeleyi etmediklerini bilmektedir. Şeytana karşı ve nefislerine karşı mücadele etmeleri mi gerekiyor, o sabrı göstermemektedirler. İşte ondan dolayı Allah da onlara iman nasip etmiyor. Kör oluyorlar, sağır oluyorlar. Neden öyle oluyorlarmış Kur'an bize açıklıyor. Bazen merak ediyoruz. Neden bu insanlar anlamıyorlar? İşte Kur'an cevap veriyor. Neden kör olmak istiyorlar? İşte Kur'an cevap veriyor. Sabbar olmadıklarından, şekur olmadıklarından, Allah'ın nimetlerini görmek istemediklerinden, o nimetleri kendilerinden bilmek istedikleri için, benim ilmimden dolayı, benim kudretimden dolayı, ben çalıştığım için gibi bir takım laflar söyleyerek o nimetleri kendinden bilenler, ben yaptım, ben ettim diyenler, Allah bunlara neden göstersin ki delillerini? Neden bunları imana ulaştırsın ki? Bunlar madem kendilerinden biliyorlarsa, o halde imanı da kendileri elde etsinler. Madem ki o nimetler kendilerinden, o halde iman nimeti de kendilerinden olsun. İmana kendileri ulaşsınlar. Halbuki imana Allah ulaştırmadan insanın ulaşması mümkün değil. Nasıl ki gözü o vermezse insan gözü o gözü olamaz. Nasıl ki o yağmuru indirmezse insan böyle bir kudreti olamaz. Nasıl ki Allah rızık vermek istemezse insan rızıklanamaz. Aynı şekilde imanı da Allah vermezse insan iman sahibi olamaz. Ama Allah Azze ve Celle'nin de vermesi için kulun öncelikle şekur olması, verdiği diğer nimetlere karşı şükreden bir kul olması icap eder. Şükretmeyen bir kula Allah neden daha başka nimetler versin ki? Şükretmeyen bir kula Allah en büyük nimet olan imanı neden versin ki? Demek ki iman gibi büyük bir nimet insan şakirinden olduğu zaman, Rabbine şükrettiği zaman veriliyor. Burada sabır ile şekur beraber zikrediliyor. Sabbar ile şekur sıfatları. Hakikatte bu sıfatlar Allah'ın sıfatlarıdır dedim. Allah Azze ve Celle insana bu sıfatlardan cüz'i bir miktarda, okyanusta bir damla gibi bir miktarda daha da azıyla vermiş. Ve insan onunla sabrediyor, onunla şükrediyor. Ve Allah Azze ve Celle bu iki sıfatı neden bir arada zikrediyor? Sabır nedir? Sabır kaç çeşittir? Farzlara karşı sabır, haramlara karşı sabır ve musibetlere karşı sabır olmak üzere ulema sabrı üç kısma ayırmıştır. Bunların dışında sabır çeşidi yoktur denilemez. Kanaatimce nimetlere karşı da sabır diye bir şey olmalı. Çünkü insan nimetlere karşı sabır gösteremeyebilir ve o nimetler onu daha da azgınlaştırabilir. Nasıl ki farzlara karşı sabır göstermek zor. Bazı insanlar farzları yerine getiremez, o meselede sabır gösteremez. Namazı kılamaz, orucu tutamaz mesela. Bazı insanlar farzları yerine getirir ama haramlara karşı sabır gösteremez. Namaz kılar, oruç tutar ama mesela gözüne hakim olamaz. Bazı insanlar haramlara sabır gösterir, onlar da musibetlere karşı sabır gösteremez. Bir musibete uğradığı zaman feryadı figan koparır. Allah Azze ve Celle'den geldiğini unutur ve sabredemez, isyan eder. İşte herkesin bir zayıf noktası olabilir. O yüzden bütün meselelerde de sabırlı olmak icap edecektir. Hem farzlara karşı, hem haramlara karşı, hem musibetlere karşı. Ama bu arada bir de nimetlere karşı da sabır. Bu ifadem size garip de gelebilir. Çünkü ekseriyetle duyulan şey nimetlere şükür ifadesidir. Nimete şükretmek ifadesini çok duyarsınız. Nimete karşı sabır ifadesini pek duymamış olabilirsiniz. Evet, hakikatte nimetlere de sabretmek lazım. Çünkü kendisine büyük bir güç verilmiş olan insan mesela, o gücü yanlış bir istikamette kullanabilir. Güçlü iken kendine hakim olmak sabırlı insanların başarabileceği bir şeydir. Zayıf bir insan mesela, zayıf bir insan başkalarına zulmetmemek için kendisini sıkması, sabretmesine gerek yoktur. Çünkü zaten zayıftır ve kimseye zulmedecek bir kudreti yoktur. Ama güçlü bir insan, yetkili bir insan, orduları elinde olan, hazır olan bir insan, insanlara zulmetmemek için dişini sıkması ve sabretmesi icap eder. Demek ki insanın nimete karşı sabır göstermesi kolay değil. Amerikan devletinin başkanı olacaksın, elinde dünyanın en büyük ordusu olacak ve buna rağmen fakir fukara milletlere saldırmayacaksın. Bunu, o gücü kuvveti yanlış istikamette kullanmamak için sabredeceksin. Nefsin ve şeytanın seni tahrik edecek. Çevrendeki komutanlar seni tahrik edecek. ve sen bütün bunlara rağmen dişini sıkacak ve o gücü, kudreti yanlış istikamette kullanmayacaksın, sabredeceksin. İşte bu nimete karşı sabır. Nimete karşı şükür de var, sabır da var yani. Allah Azze ve Celle o yüzden sabbar ile şekuru bir arada zikrediyor. Demek ki sabrın çeşitlerinden birisi de nimete şükür. O halde Allah Azze ve Celle'nin bu ikisini bir arada zikretmesini şimdi daha iyi anlayabiliriz. Sabırlı olanlar, nimetlere karşı da sabırlı olanlar ve aynı zamanda nimetlere karşı şükredenler, işte sadece delilleri görecek olanlar, Allah Azze ve Celle'nin kainata serpiştirmiş olduğu o delilleri görecek ve adam olacak olanlar, reşit olacak olanlar ancak onlardırlar. وَاِذَا غَشِيَّهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ Allah Azze ve Celle insanları fıtratına döndürmek istiyor. Onlar denizde gemiyle giderken dalgalar, dağlar gibi dalgalar onları çevrelerinden sarıverdiği zaman 20 metre yüksekliğinde 5 katlı bir ev, 10 katlı bir ev gibi dalgalar o gemiye vurduğu zaman, gemi çatır çutur etmeye başladığı zaman, dalgalar onları her taraftan sardığı zaman yahut da suya düştükleri zaman, denizin ortasında suya düştüklerinde yahut da dalgaların arasında kaldıklarında her şeylerini unuturlar. Analarını da babalarını da unuturlar. Mallarını, mülklerini de unuturlar. O sahte ilahların peşinden koşanlar o ilahlarını da unuturlar. وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلْ Dağlar gibi dalgalar onları her taraflarından sardığında دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ Allah'a, sadece Allah'a dini halis kılarak, Allah'ın dininden başka bütün dinleri bırakarak sadece Allah'a yalvarırlar, Allah'a dua ederler. Allah'ın dışındakileri bırakırlar. Dalgalar onları her taraftan sardığı zaman, denizde fırtına çıktığında sadece Allah'a yalvarırlar, onun dışında taptıklarını terk ederler. O zaman orada hepsi yeken estaîn derler. Haliyle hepsi beraber bunu söylerler. Hatta sözleriyle de bunu söylerler. Allah'ım bizi kurtar derler. Halbuki daha evvel başka ilahlardan da yardım istiyorlardı. Karadayken, emniyetteyken, kendilerini ya da emniyette zannettikleri zamanlarda Allah'ın dışında başka varlıklardan da yardım istiyorlardı. Kimisi putlardan, kimisi gökteki yıldızlardan, kimisi cinlerden, kimi de mezardaki insanlardan, Allah'ın dostu olarak bildiği insanlardan, her neyse Allah'ın dışında bir varlıktan yardım istiyorlardı. Ama denizde dalgalar onları her taraftan sardığı zaman hepsini unuturlar. Sadece Allah kalır. Ve o zaman hep beraber İyyâke nestaîn derler. Halbuki daha evvel öyle demiyorlardı. Allah'tan başkasından da yardım istiyorlardı. Ve bir yardım geldiği zaman onu kendi putlarından biliyorlardı. Yahut da kendilerinin putlaştırdığı bir Allah dostundan biliyorlardı. Bana filan zat yardım gönderdi diyorlardı. Abdülkadir Geylani'den yardım istedim de o bana yardım gönderdi diyorlardı. Diyorlardı. Allah'ın dışında bir takım varlıklardan yardım istiyorlardı. Ama o anda hepsini unuturlar. Nasıl ki Mekke'ye saldıracağı zaman Habeş komutanlarından Ebrehem, nasıl ki Mekke'ye saldıracağı zaman Mekkeli putperestler, o güne kadar putlarından yardım isteyenler hepsi o putları terk etmiş, Kabe'nin örtüsüne sarılmış ve Allah'a yalvarıyorlardı. Efendimizin dedesi Abdülmuttalip, putperest olan Abdülmuttalip de aynı şekilde Kabe'nin örtüsüne sarılmış Allah'a yalvarıyor ve şöyle diyordu: Allah'ım, herkes kendi evini korur, sen de kendi evini koru. Bizim senin evini koruyacak Ebrehe'ye ve askerlerine karşı Beytullah'ı koruyacak gücümüz yok. Herkes kendi evini korur, sen de kendi evini koru. Öyle söylüyordu. Allah'ın dışındaki ilahlardan yardım istemiyordu. Halbuki o zamana kadar Lat'tan da yardım istiyordu, Menat'tan da. Hubel'den de, Uzza'dan da. Kabe'nin içerisinde 360 tane put vardı. Onlardan da yardım istiyorlardı. Ama zora geldikleri zaman, sıkıştıkları zaman sadece Allah kalıyordu. Gerisinin yardım edemeyeceğini biliyorlardı. En büyük ilah olarak gördükleri Allah'a dönüyorlardı hemen. Allah Azze ve Celle onların çelişkilerini ortaya koyar. Madem ki dara düştüğünüz zaman Allah'tan başkasından yardım istemiyorsunuz, o halde bolluk içerisindeyken neden onları Allah ortak koşuyorsunuz? Neden Allah Azze ve Celle'nin size yardım etmeye gücü yetmiyor mu ki? Siz başka varlıkları Allah'a ortak koşuyorsunuz. Neden Allah sizin dualarınızı işitmiyor mu ki? Size hepinizi birden işitemiyor mu ki? Yardım edemiyor mu ki? Neden ona bir takım varlıklara ortak koşuyorsunuz? Allah Azze ve Celle onlara çelişkilerini ortaya koyar. Düşünün kıymetli kardeşlerim. Düşünün. Bizim halimizi düşünün. Her taraftan bize saldırıyorlardı, saldırmışlardı, hatırlayın. 1900'lerden bahsediyorum. Dünya Savaşı'ndan bahsediyorum. Birinci Cihan Savaşı'ndan ve ondan sonraki İstiklal Savaşları'ndan bahsediyorum. Milletler, 7 devlet bize hep beraber saldırıyordu. Bir taraftan Yunan'ı, bir taraftan İtalya'sı, bir taraftan Fransız'ı, İngiliz'i. Hep beraber olmuşlar, bir taraftan içimizdeki hainler. Her taraftan saldırıya uğradığımız zaman denizin ortasında kalmış gibi, her taraftan dalgalar bizi sarmış gibi o duruma düştüğümüz zaman millet olarak Allah'a ellerimizi kaldırmadık mı? Ya Rabbi demiyor muyduk? Allah'tan başkasından mı yardım istiyorduk? O günlerde Allah'tan yardım istedik. Allah bizi düşmanlarımızdan kurtardı. Sonra ne yaptık? Allah Azze ve Celle'ye şükredeceğimize, ey Rabbim sen bizi kurtardın. Bu kafirler ise bizi öldürmek istiyorlardı. Nicelerimizi de öldürdüler. Namuslarımızı kirlettiler. Nicelerimizi sakat bıraktılar. Sen bizi kurtardın. Onlar bize zulmetti. Sen bizi kurtardın. Biz artık bundan sonra yönümüzü sana döndük Allah'ım. Böyle diyeceklerine yönlerini batıya dönenler. Aynen işte bu ayette bahsedilene benziyorlar. Allah Azze ve Celle onları denizden kurtardığı zaman Allah'ı bırakıp Allah'ın dışındakilere yönelenler. Onların hepsi tabii ki öyle değil. İçlerinden bir kısmı Allah'a yönelir. Bir kısmı hakikati anlar. Düşmanın düşman olduğunu anlar. Zaten Allah Azze ve Celle'nin Birinci Dünya Savaşı'nda düşmanların bize saldırmasına müsaade etmesinin bir hikmeti de buydu. Düşmanın düşman olduğunu anlamıyorduk. Batıya özenti duymaya başlamıştık. 1000 yıldan beri yeryüzünde medeniyetin sahibi biz olduğumuzu unutmuştuk. Dünyanın süper gücü olduğumuzu unutmuştuk. Son 1-2 asırda geri kalmış olduğumuzdan dolayı hemen batıya karşı bir hayranlık duymaya başlamıştık. İşte Allah Azze ve Celle batının medeni olmadığını bize batının eliyle göstermek istedi. Batının ne mal olduğunu bize bizzat Birinci Dünya Savaşı'yla gösterdi. Batıya hayranlık duyanlara onlarınki modern bir hayattır. Onlarınki sadece teknolojidir, medeniyet değildir. İşte medeni olsalardı size şunları yapmazlardı. Bu şekilde Allah Azze ve Celle bize bir mesaj verdi. O mesajı bazılarımız anladı ama ekseriyet maalesef anlayamadı. O gün Allah'a yalvaranlar, dalgaların içinde kalmış insan gibi, düşmanların arasında kalıp da Allah'a yalvaranlar, sonrasında ise Allah'ı unuttular. Batı medeniyetinin içine dahil olmak istediler. Halbuki dün sana saldıran Batı'ydı, kurtaran da Allah'tı. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Seni Rabbin kurtardı. Sana düşmanın saldırdı ama sen düşmanın gibi olmak istedin. Ondan kanun aldın. Onunkini medeniyet zannettin. Onun her şeyini, örfünü de, adetini de, kanununu da, kılık kıyafetini de, her şeyini de almayı bir marifet zannettin. Yükselmenin yolu zannettin. Halbuki onlar senin düşmanındı. Unuttun, unutturdun. Allah Azze ve Celle işte bize yeniden fıtratımızı hatırlatıyor. Böyle bir durumda siz olsanız Allah'tan başkasından yardım ister misiniz? Bırakın bizim gibi Müslümanları, bir Hristiyan bile denize düştüğü zaman Allah'tan mı yardım ister, Hazreti İsa'dan mı? Allah'tan yardım isteyecektir. O anda fıtratına dönecek. Hatta bir ateist bile, Allah inkar eden bile o anda fıtratına döner ve Allah'tan yardım ister. Ama Allah Azze ve Celle kendisini kurtardığı zaman bir takım yorumlar yapar. O anda işte bir gafletime geldi der. O anda bir acziyet, bir zafiyet gösterdim de o yüzden Allah'ım beni kurtar dedim. Hakikatte bizi kurtaran Allah değildi. Şöyle oldu, böyle oldu da o yüzden kurtulduk der. Bir putperest de öyle, bir müşrik de öyle. Allah Azze ve Celle'den yardım ister. Sonra Allah onu kurtardığı zaman da bizi filan putumuz kurtardı der. Lat kurtardı, Menat kurtardı der. Allah Azze ve Celle'den yardım isteyip ondan sonra Allah'ın kurtardıkları, onların içinden niceleri beni falan şeyh filan veliyi kurtardı demiyor mu? İşte Allah bunu men ediyor. İmanınıza şirki karıştırmayın buyuruyor. Denizde nasıl ki sadece Allah'a dua ediyorsunuz, la ilahe illallah diyorsunuz, karada da la ilahe illallah diyeceksiniz. Bolluk içerisindeyken de la ilahe illallah diyeceksiniz. Sadece başınız dara sıkıştığı zaman değil. Hatırlayın birkaç ayet öncesinden, men halakas semavati vel ard, onlara gökleri yeri kim yarattı desenle yekulunallah, Allah derler. Orada onların Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ettiği ifade edilmişti. Burada da o müşriklerin sadece Allah'ı kabul edenler değil, aynı zamanda Allah'a dua edenler, sıkıştıkları zaman Allah'tan başkalarını terk eden ve o anda tevhid akidesine sarılan insanlar olduğunu anlatıyor Allah'ım. Ama bütün bunlara rağmen onlar yine de kafirdirler. Gökleri ve yeri yaratan Allah olduğunu söyleseler de, denizde düştükleri zaman Allah'tan başka ilahları terk etseler de, ama normal zamanlarda Allah'tan başka ilah tanıyanlar, onlar yine de bu itikatlarıyla Müslüman sayılmayacaklar. Yine de kafir olarak kabul edilmektedir Kur'an tarafından. وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْظُلَلِ, her taraftan onları dağlar gibi dalgalar kapladığı zaman da'avullah, Allah'a sadece Allah'a dua ederler. Muhlisine lehuddin, dini sadece Allah'a halis kılarak, muhlis olarak, ihlaslı kimseler olarak, Allah'ın dininden başka hiçbir din kabul etmeyerek Allah'a dua ederler. فَلَمَّا نَجَّاهُ مِنَ الْبَرِّ, onları Allah Azze ve Celle kurtardığı zaman, karaya çıkarmakla kurtardığında, فَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ, onların içerisinden kimi var ki orta yolu tutar, kimi de kafir olur. Muktasit kelimesi burada kafir şeklinde de tefsir edilmiştir. Yani karaya çıktığı zaman yine tekrar kafir olur, bu manaya gelebileceği gibi, karaya çıktığı zaman muktesit, yani orta yolu tutar, orta yolu tutar, belki hakikati anlamaya başlar, belki doğru yolu görür ya tamamen doğru yolu görmese bile en azından eski itikadından da şüphe eder. Eskiden tam azılı bir kafir iken, azılı bir ateist iken, azılı bir kafir iken, artık hangi dine inanıyorsam, azılı bir müşrik iken artık o inancı sarsılmaya başlar. Biraz daha mutedil olmaya başlar. O inancına karşı bir takım şüpheler oluşur kalbinden. İşte muktesidin bu manaya gelme ihtimali de var. Demek ki Allah Azze ve Celle onu kurtardığından, onlardan bir kısmı, hepsi değil, bir kısmı muktesit olur, tekrar küfre döner yahut da küfürde mutedil hale gelir. Eskiden tam bir İslam düşmanı ise artık o kadar İslam düşmanlığı yapmaz. Biraz daha orta yolu tutar, mutedil bir kafir olur. Yahut da en doğru yol olan orta yolu, İslam yolunu tutar. Ve bu şekilde demek ki deprem gibi, savaş gibi, fakirlik gibi, kıtlık gibi bir takım belalar bazı insanların fikrini, inancını değiştirmezken bir takım insanlarınkini değiştirebilir. Demek ki azap geldikten sonra bütün insanların iman etmemesi söz konusu değil. İçinden bir kısmının iman etmesi beklenir. Bir kısmı iman etmese de küfürde artık biraz daha mutedil hale gelmesi, biraz daha hakka yaklaşması beklenir. İşte o azapların bir hikmeti de bu. Azaba uğrayan milletler ekseriyetle iman etmemişlerdir. Ama içinden hakkı, hakikati arayanların bazıları iman etmiştir. Bir kısmı iman etmemiş olsa bile Allah Azze ve Celle onları götürüp onların yerine başka bir kavim getirmek için onları azap etmiş de olabilir. Sonuç itibariyle Allah'ın azabı da bir rahmet olmaktadır yani. Allah Azze ve Celle'nin azabı da rahmet, rahmeti de rahmet. Lütfu da hoş, kahrı da hoş. Eğer zalimlere azap ediyor isen onlardan sonra gelecek olan nesilleri kurtarmak içindir. Ondan sonra yeni bir neslin meydana gelebilmesi içindir. Dolayısıyla meseleye o yönden bakıldığı zaman o azap bir rahmet olmaktadır. Gelecek nesiller için bir rahmet. Onların içinden hakikati arayanlar için bir rahmet. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanları bazen sıkıntılara düşürür. Onların hakikatlere dönmesi için, gerçekleri anlamaları için, onların bir takım meseleleri daha iyi kavrayabilmeleri için, acziyetlerinin farkına varabilmeleri için, o koca denizin ortasında hiçbir şey yapamayacaklarını görmeleri için, o koskoca geminin o ucu bucu olmayan okyanusun içerisinde biri hiç olduğunu anlayabilmeleri için, insanın acziyetini teslim edebilmeleri için ve Allah'ın önünde iki büklüm olmaları için o anda anlarlar. Depremde bulundunuz mu hiç? Deprem esnasında uyanık mıydınız? Deprem esnasında uyanık olanlar, hele hele özellikle 6.5-7 gibi bir deprem esnasında orada olanlar, uyanık olanlar Allah'ın sonsuz kudretini nasıl da hissederler. Bütün dünyayı sallıyor Allah Azze ve Celle. Bir deprem meydana gelirken insan o gücü, o kudreti hissediyor. Allah'ın kudretini hissediyor. O koca dağların, o koca apartmanların sallandığını insan gördüğü zaman Allah'ın o sonsuz kudretini hissediyor. 100 tane kitap okusanız o kadar istifade edemezsiniz. O kadar Allah'ın kudretini yakinen hissedemezsiniz. İşte Allah Azze ve Celle'nin azabının bir hikmeti de bu. Kendisinin kudretini gösteriyor. İnsanın da acziyetini insana göstermek istiyor. İşte o zaman insanın Rabbine yönelmesini bekliyor. Ama yine de Rabbine yönelenler ne kadar da azdır. Aciz duruma düştüğü zaman hemen Allah'a yalvarır. Hatta insanlardan dua ister. Dua eder misin der, şöyle bir durumdayım. Allah beni bu durumdan kurtarsın. Borçlarım var der mesela. Tıpkı denize düşen insan gibi borç batağına düşmüş olan insan, her taraftan borçluların yakasına yapıştığı bir insan, tıpkı denizdeki insan gibi ellerini Allah'a kaldırır, Allah'ı hatırlar çünkü ondan başka dostu yoktur. Hiç kimse onun dışında ona yardımcı olmayacaktır, bunun farkındadır. Bütün dostlar yanından artık ayrılmıştır. Hiç kimsenin kendisine faydası yoktur. İşte o zaman ellerini Allah'a kaldırır ve Allah'tan ister. Ve Allah Azze ve Celle kendisini borçlarından kurtardığı zaman, yahut da kendisini fakirlikten, zaruretten kurtardığı zaman, yeniden Allah'ı unutur ve eski hayatına devam eder. Bir böyle olur, iki olur, üç olur. Allah Azze ve Celle artık ondan sonra onun bir daha değişmeyeceği meydana çıktıktan sonra onun canını alır. Herkes geleceği son noktaya geldikten sonra canını verir. İnsan hala değişebilecekse Allah onun canını almaz. Bir insan nasıl ölmüşse demek ki o insan milyar sene daha yaşamış olsaydı yine aynı insan olarak yaşayacaktı. Demek ki artık değişmeyecekti. Değişmeyeceğini bildiği için Allah Azze ve Celle onun canını alır. Nice insanlar böyledir. Sıkıştığı zaman Allah'a yalvarır, o zorluk durumu geçtiği zaman eski tas eski hamam olur. İşte Allah Azze ve Celle bunları kınamaktadır. Bunları kınamaktadır ve onların muhlis olmadıklarını ifade etmektedir. Samimi değildirler bunlar. Ve mâ yechadu bi ayatina illa kullu hattarin kafur. Bizim ayetlerimiz ancak hattar ve kafur olanlar inkar eder. Onun dışındakiler inkar etmez. Hattar olanlar, zalim olanlar, gaddar olanlar, hakikatlere karşı gözlerini kapatan nankör olanlar, kafur olanlar, ancak bunlar ayetlerimizi inkar ederler. Allah Azze ve Celle bu şekilde kendisinin ayetlerini kafur olanların, hattar olanların inkar edeceğini ifade ediyor. Demek ki eğer birileri Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsa, birileri kendi fıtratına dönse sorsa, hakikaten de İslam'ın dediğinin doğru olduğunu görecek. Hakikaten de İslam'ın dediğinin doğru olduğunu kendi vicdanı kendisine söyleyecek. Eğer zerre kadar vicdanı kaldıysa, gerçekten de zora düştüğü zaman Allah'a yalvarmıyor mu? Fıtratına dönmüyor mu? Allah Azze ve Celle fıtratınıza dönüyorsunuz demek istiyor. Fıtratınıza dönüyorsunuz. Çünkü o anda ne şeytan size tesir edebilir, ne nefsiniz size tesir edebilir, ne de çevrenizdeki insanlar size tesir edebilir. O anda hiçbir şey gözünüz görmez. Kurşuna dizilmek üzere olan bir insan o anda gözü bir şey görür mü? Kafasına kılıç kaldırılmış olan bir insan o anda başka bir şey düşünebilir mi? İşte aynen öyle. Denizin ortasında kalan bir insana şeytan tesir edemez. Çevresindeki insanlar tesir edemez. Bunların tesirinden kurtulduğu için hemen Allah'a döner. Demek ki insan çevresinin tesirinden kurtulmalı. Demek ki şeytanının tesirinden kurtulmalı. Nefsinin tesirinden kurtulmalı. İmanını kuvvetlendirmeli, nefsini ve şeytanını zayıflatmalı. Hayırlı bir çevrenin içerisinde yer almalı. Aksi halde hayatı boş geçecek ve fıskı fucur içinde yaşayacak, şirk içinde yaşayacaktır. Eğer çevresiyle olan ilgisi Allah ile olan ilgisinden fazlaysa şirkten kurtulamayacak. Onlar kendisini daha fazla yönlendirecek. Şeytanla olan münasebeti Allah ile olan münasebetinden fazlaysa eğer, o zaman şeytanın kulu kölesi olacak. Nefsine Allah'tan daha fazla itaat ediyorsa elbette ki nefsi onu rezil duruma düşürecek. Nasıl ki biz ruhlar alemindeyken Allah bize sordu. Ruhlarımıza sormuştu. Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bele. Evet dediler, Rabbimizsin. Bele dedik. Rabbimizsin ey Rabbimiz dedik. Seni sadece otorite olarak kabul ediyoruz. Sadece seni ilah olarak kabul ediyoruz, Rab olarak kabul ediyoruz. Senin dışındakileri ilah ve Rab olarak görmeyeceğiz. Evet, çünkü o zaman sadece ruhumuz vardı. Nefsimiz yoktu, bedenimiz yoktu, ruhumuz yalnız idi ve dolayısıyla nefsin, şeytanın ve vücudun ve çevrenin baskısı altında değildi. Demek ki bunların baskısı altında olmadığımız zaman hakikati görebiliyoruz. Ne zaman ki vücutla birleşti ruhumuz, ne zaman ki nefsimiz oldu, ne zaman ki şeytanımız musallat olmaya başladı, ne zaman ki çevremizde insanlar oldu, işte o zaman hakikatten uzaklaşmaya başladık. Demek ki insanın ruhu ne kadar kuvvetli olursa, nefsi ne kadar zayıflatılırsa o kadar Rabbine yakın olur. Ve dolayısıyla işte o zaman Allah'a yaklaştıkça yaklaşır, nefsi zayıfladıkça şeytanı zayıflar, çevresindeki insanlar kendisini yönlendiremez. İşte bu duruma geldiği zaman, bu duruma geldiği zaman tıpkı denizin ortasındaki adama benzer. Denizin ortasındaki adam nasıl ki ne nefsi ona tesir edebiliyor, ne şeytanı ona tesir edebiliyor, ne akrabaları tesir edebiliyor, sadece Allah'a yöneliyor. İşte o zaman böyle bir insan, o insana benzer. Nefsini zayıflatmış, şeytanını zayıflatmış, çevresindeki insanlar hayırlı insanlar olmuş, kötü bir çevreden kurtulmuş olan insan sadece Allah'a yönelir bütün hayatı boyunca. Sadece sıkıntıya düştüğü zaman değil, bütün hayatı boyunca Allah'a yönelir. Ve işte Allah Azze ve Celle böyle bir şeyin bize mümkün olduğunu anlatıyor. Muhlisine lehuddin olmak mümkün demek ki. Sadece Allah'a muhlis olmak, dini sadece Allah'a halis kılmak, Allah'ın dışında bütün ilahları terk edebilmek, sadece Allah'ın dininden ne deniyorsa onu kabul edebilmek, demek ki insan için böyle bir şey mümkün. Sadece yapması gereken şey nefsini zayıflatmak, şeytanını zayıflatmak, çevresindeki insanlarla olan diyaloğunu hiçbir zaman Allah'ın ve Resulünün önüne geçirmemek. Bu duruma geldiği zaman denizin ortasındaki insana benzer. Başına kılıç kaldırılmış, kafasına silah dayanmış olan insana benzer. Allah'ın dışında her şeyden alakası kesilmiş olur böyle bir insanın. Ve artık böyle bir insan tam bir ihlasa ulaşır. Ve böyle bir insan başkalarının göremediği gerçekleri görmeye başlar. Ve işte o zaman Kur'an'ın haber verdiği muhlisine lehuddin olur. O onlardan olmuş olur. Ve Allah Azze ve Celle böyle bir şeyin insan için mümkün olduğunu anlatıyor. Demek ki insan denizdeki insan gibi olabilir. Allah'ın velileri böyledirler. Allah'ın velileri sanki her zaman denizin ortasında kalmış gibi Allah'tan başkasına iltica etmezler. Etraflarında insanlar olsa bile, etraflarında milyonlar olsa, onları seven milyonlarca insan olsa bile, onlar hiçbir zaman Allah'tan başkasına sığınmazlar. Allah'tan başkasından yardım istemezler. Çünkü onlar denizin ortasındaki adamdan daha da fazla muhlisindendirler. Demek ki böyle bir şey mümkün. Allah Azze ve Celle aslında müşrikleri anlatırken bir taraftan da muttakileri ve Allah'ın velilerinin nasıl bir dereceye çıkabileceğini de anlatmış oluyor bize. Ve bu ayetleri kendi iç aleminde hissetmiş olduğu, deprem olurken hissettiği, o çok fakir düştüğü zaman, borç batağına düştüğü zaman hissettiği, o denizin ortasında hissettiği, kafasına silah dayandığı zaman hissettiği o duyguları, o vicdanının sesini ancak kim inkar eder? Hattar olan ve kafur olanlar. zalimler, gaddar olanlar, hakikatlere karşı gözünü kapatan nankörler, ancak onlar inkar ederler. Demek ki inkar edenler bu sıfatlara sahip oldukları için. Hatırlayın, biraz evvel Allah Azze ve Celle sabbar olan ve şekur olanlardan bahsetmiştim. Çok sabırlı olan, hakikate ulaşma yolunda sabır gösteren ve hakikate ulaştıktan sonra da orada kalabilmek için çevresine karşı mücadele veren, nefsine ve şeytanına karşı mücadele veren sabbarundan bahsettim. Şekur olanlardan bahsettim. Burada da şimdi Allah Azze ve Celle tam tersi iki sıfattan bahsediyor. Onlar sabbar idi, bunlar ise hattar. Onlar şekur idi, bunlar ise kafur. Allah Azze ve Celle her ikisini de bize kıyaslayalım diye anlatıyor. Hangisinden olmak güzeldir, gelin siz karar verin deniliyor. Kafur mu olacaksınız, şekur mu? Hattar mı olacaksınız, sabbar mı? Gelin siz karar verin. Hangisi güzelse gelin onu tercih edin. Allah Azze ve Celle bu şekilde paralel anlatıyor. Nasıl ki cenneti ve cehennemi paralel anlatır kitap. Nasıl ki yalnız cenneti anlatmaz, yalnız cehennemi anlatmaz. Her ikisini de bir arada zikreder. Nasıl ki yalnız mümini anlatmaz, mümini de anlatır, kafiri de anlatır. Mümini de anlatır, müşriki de anlatır. Münafığı da anlatır, mümini de anlatır. Nasıl ki bunları paralel anlatırsam, aynı şekilde Allah Azze ve Celle burada da iki tane sıfatı paralel olarak zikrediyor. Hattar ve sabber, şekur ve kafur. Hangisi olacaksınız? Şekur olmak mı iyidir? Size bir bardak su veren insana teşekkür edersiniz. O durumda şekur olursunuz. Nasıl olur da size hayatı veren, size her şeyinizi veren Allah'a karşı kafur olursunuz? Böyle bir şey doğru olur mu? Allah Azze ve Celle bizim vicdanımıza sesleniyor. Şekur mu olacaksınız, kafur mu? Gelin siz karar verin. Gelin sabbar mı olacaksınız, sabber olmak mı iyiyim? Hakikati bulabilmek için sabır göstermek, araştırmalar yapmak, kitaplar okumak, sorular sormak, bilenlerin ayaklarına gitmek, meseleyi incelemek, tefekkür etmek, kainat kitabını okumaya çalışmak, bu mu güzel bir şeydir yoksa hattar olmak mı güzel bir şeydir? Söyleyin, gaddar olmak, zalim olmak, sözünde durmayan bir insan olmak, denizdeyken Allah'ım diyen, Allah'tan isteyen, sonra denizden kurtulduktan sonra kafur olan, nankör olan, hattar olan, sözünde durmayan, ahdine riayet etmeyen bir insan olmak mı? Allah Azze ve Celle iki sıfatı da söylüyor. Gerisini bize bırakıyor. İster hattar olun, ister sabbar, ister kafur olun, ister şekur. Siz karar vereceksiniz ve verdiğiniz karara göre kıyamet gününde yeriniz tayin edilecek. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlere nasıl olmaları gerektiğini öğretiyor. Surenin sonuna yaklaşmıştık. Sureyi bitirmeye çalıştım ama bitiremedim. Allah Azze ve Celle nasip ederse haftaya bitirelim. Ya Rabbi, kitabını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, seni sevenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, dünyada sen rızan için çalışan, senin medeniyetini kurmak için gayret gösteren kardeşlerimize ve bütün müminlere yardım eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.